23. Bölüm. Nava kadın ajanın Kane'in üstüne atılışını gördüğünde onu öldürmeyeceğini biliyordu. Bu yüzden kendisini öldürmek isteyen bıyıklıya odaklandı. Adam ileri atıldı. Diğer yolcuları kenara iterken bir eliyle de tabancasına uzandı. Nava adamın gözlerindeki bakışı tanıdı. O da binlerce kez aynı duyguyu hissetmişti. Bir şekilde engellemezse adam asla durmayacaktı. Nava adamın elindeki tabancayı işaret edip bağırdı. "Tabancası var!" Bunu ikinci kez söylemesi gerekmedi. Her şehirli günün birinde bu cümleyi duyacağı korkusuyla yaşardı Amerika'da. Kalabalık anında korkuyla bağırarak bilinçsizce hareket etmeye başladı. Herkes öne geçmeye çalışıyor ve yürüyen merdivenlerin bitişindeki kapılara ulaşmak için atılıyordu. Şansı yaver gitti Nava'nın. Çünkü atletik yapılı gençler kahramanlık taslayıp bıyıklığının üstüne atılmaya karar verdiler. Bir iki saniye ajanın kollarını tutabildiler. Ama eğitimli bir ajanla başa çıkamazlardı. Bıyıklı birinin karnına dirsek attı ve diğerinin suratına da bir yumruk savurdu. Eğer gençlerin düşebilecekleri bir yer olsaydı yere kapaklanırlardı ama baygın bedenleri kalabalıkta sürüklendi. Nava hiç duraksamadan ajana doğru gitti. Adam geldiğini görünce onunla karşılaşmaya hazırlandı. Tabancasını uzatınca çevresindekiler kapılara doğru iyice hızlandılar. Bazıları da raylara atlayıp gün ışığına çıkmaya çalıştı. "Yere yat!" diye emir verdi. "Federal ajanım ben." Nava duraksamadı. Adam bunu tahmin etmişti ama yine de uyarıda bulunmuştu. Bıyıklı tetiği çekti. Nava bunu gördü ama dişlerini sıkıp yoluna devam etti. Tabanca ateş almadı. Adam tabancasının takıldığını anladığında artık çok geçti. Çünkü Nava adamın üstündeydi. Hızla ve alçaktan saldırdı adama. Onun silah tutan elini kavrayıp tavana doğrulttu. Adam da bunu yapacağını bilerek sol eliyle Nava'nın çenesine bir yumruk indirdi. Nava aslında mantığa aykırı bir şey yaptığını anlamıştı. Ama artık mantığına değil de içgüdülerine güveniyordu. Bunları da KGB'nin en iyi adamlarından aldığı eğitim sayesinde pekiştirmişti. Adam ensesine doğru hamle yaparken yumruğa doğru dönüp başını eğdi. Adamın yumruğu başının üstüne denk geldi ki bu da insan bedenindeki en sert kemikti. Birden kafasına bir kalas yemiş gibi oldu. Ama çıkan sesten adamın elinin de çok acıdığı anlaşılıyordu. Nava bir yılan gibi atıldı inleyen adamın yaralı eline doğru. Eli çevirip sıktı. Adamın bileğini kırıp parmaklarını ezdi. Adam karşılık veremeden diğer elinden aldığı tabancayla da burnuna vurdu. Ajan düşüp çimento zemine kapaklandığında çoktan bayılmıştı. Nava duraksamadan başka saldırgan olup olmadığını anlamak için çevresine baktı. Ama başka birini göremedi. Elinde tabanca olduğu için çevresindekiler dağılıyor, hareket ettikçe herkes ondan kaçıyordu. Yerde yatan Kane'i ve onun karnına silah dayayan kadın ajanı gördü. Nava durumu değerlendirdi. Tetiği çekmekte bir an bile tereddüt etmedi. Kane ateş edildiğini duyduğu anda dünya durdu. Kane'in üstü başı anında kan oluyor. Ajanın yüzü eriyor gibi. Sanki eskiden yüzünün olduğu yerde bir boşluk var artık. Altında da kanlı gri bir omlet. Bedenindeki her kas gevşiyor. Tabancası aralarına düşüyor ve döngü. Kadın hayatta. Kurşun boynunu delip geçiyor. Şah damarından fıskiyeden fışkırırcasına kan fışkırıyor ve döngü. Kadın üst üste defalarca ölüyor. Zapruder'in Kennedy suikastı hakkında çevirdiği film gibi sürekli ölüp duruyor. Dehşet içinde bakarken de zaman iyice yavaşlıyor. Kane kadının boynuna girişini görüyor kurşunun. Genelde sağ gözünden ama bazen de çenesinden giriyor. Kane'in üstüne kadının dişleri yağıyor. Birkaç defa da kurşun kendi kafatasından girerken acıyı hissediyor ama bu deneyimler çok hızlı geçip gidiyor. Kurşun beynine isabet ettiğinde de başa dönüyor. Sonunda Kane ne yapması gerektiğini anladığında görüntü değişiyor. Tüm gücüyle kadının kolunu yukarı doğru itiyor ve kadının bileğini delip geçerken merminin açısı 12.3 derece değişip duvara saplandı. Kane daha bir şey yapamadan bir gölge uzanıp başını yere vurunca kadın bayıldı. "Gidelim," dedi Nava Kane'i çekerek ayağa kaldırıp. "Fazla zamanımız yok." Peron neredeyse boşaldığından açıktaydılar. İnsanların bir kısmı raylara atlayıp gün ışığına doğru koşmaya başlamışlardı. Nava ajanın tabancasını atıp Kane'in koluna uzandı. "Sıkı tutun." Kane daha ne olduğunu anlayamadan Nava onu kaldırıp omzuna almıştı ve raylara atlamıştı. Rayların üzerine sert bir şekilde düşmelerine rağmen Nava dengesini kaybetmedi. Kane'i tek bir hamlede ayaklarının üzerinde durdurdu. Saniyeler içinde çılgın kalabalıkla birlikte tünelin sonundaki ışığa doğru gidiyorlardı. "Ateş açıldı, tekrar ediyorum, ateş açıldı," diye bağırıldığını duyuyordu Crow kulaklığından. "Ne oldu, ölen var mı?" Daha yarım mil vardı gara ve operasyon başarısızlığa sürükleniyordu. "Birinci tim, cevap ver lanet olası." "Efendim, perondaki iki ajana da ulaşamıyoruz." "İnin perona." "İmkansız efendim, insanlar var yürüyen merdivenlerde. Bazıları da yaralı. Onlar çıkmadan inemiyoruz. Galiba hedef hala peronda." Eğer iki ajandan da haber alınamıyorsa ya ölmüşlerdi ya da bilinçsizlerdi. Crow'un emrindeki bir ekipte kimse ölmemişti bugüne kadar. Böyle bir şeyin olma ihtimalini düşününce midesi bulandı. Durup düşünmek istiyordu. istiyordu ama tereddüt ederse başka insanların da hayatlarını kaybedebileceğini biliyordu. Komuta ondaydı, emir vermek zorundaydı. Venner'ın o peronda kalmasına ve diğer ajanların onun pozisyonunu belirleyip çevresini sarmasına izin veremezdi. Garı düşündü. Asansörleri devre dışı bırakıp merdivenleri kapatmışlardı. Geriye bir tek yürüyen merdivenler kalıyordu. Venner'ın kalabalığa karışma şansı olsa bile bunu göze alacağını hiç sanmıyordu. O zaman tek çıkış, tünel, rayları takip edip kaçacaklar diye bağırdı bir kırmızı ışığı daha ilhad ederken. Bir BMW'yi yanından geçerken sıyırdı. İki çıkışı da kapatın. Hem tüneli hem de çıkışları tutamayız. Şu anda bir boku tuttuğunuz yok zaten. Yürüyen merdivenlerde iki kişi bırakın, kalan herkes raylara insin hemen. Anlaşıldı. Ayrıca dedi Krovne söylediğini düşünerek, Venner'ı indirin. İşi hiçbir şekilde şansa bırakmayın. Gördüğünüz yerde öldürün onu. Kalabalıkla birlikte hareket etmeye çalışırken önlerindeki birkaç farede kaçışıyordu. Kane bu yaratıkları düşünmedi bile. Sadece düşmemeye çalışıyordu. Tünelin çıkışına yaklaştıklarında durdular. Daha günün ortası olmasına rağmen gökyüzü pek de iç açıcı değildi ve hava neredeyse tamamen kararmıştı. Nava çevreye baktı ama yağmur tüm şiddetiyle devam ettiğinden göz gözü görmüyordu neredeyse. Dışarı çıktıklarında daha da yavaşlamak zorunda kaldılar. İki tarafta da yükselti olduğundan çamurlu zeminle rayların ortasından dikkatle ilerlemek zorundaydılar. Birkaç kişi kayıp düştü. Bazıları düştükleri yerde kaldı. Kollarıyla başlarını koruyor, ağlayarak yardım istiyorlardı. Diğerleri de kalkıp çamurlar içinde zombiler gibi ilerlemeye çalıştılar. Önlerine bir polis barikatı çıkınca kalabalık birden durdu. Kane ve Nava ise geride kaldılar. Nava ıslak saçlarını açıp önüne indirdi. Yaşanan kaosta kimse onlara bakmamıştı bile ama yine de perondakilerin onu teşhis etmesini istemiyordu. ''Lütfen sessiz olun, oturun ve dinleyin.'' dedi elindeki megafona bağırarak konuşan bir polis memuru. ''Her şey yolunda, sadece kimliklerinize bakmamız gerekiyor.'' Görevliler onları üç ayrı sıraya soktu. Kimlikleri kontrol ettikten sonra yolcuları çamurlu hendekten çıkaracaklardı. Birkaç kavgacı tip şakır şakır yağmurun altında alıkonmaya itiraz ettiyse de insanların çoğu neye uğradıklarına şaşırdıkları için yalnızca ne deniyorsa onu yapıyorlardı. Kane Nava'ya baktı. Kadının eli cebindeydi. Islanmış ceketi eline yapıştığından ceketindeki tabancayı tuttuğunu gördü. Bunun gerçek olmadığını biliyordu. Bu bir rüyaydı. Ama ya yanılıyorsa onu durdurması gerekiyordu. Aklını toplamaya çalışarak gözlerini kapadı ve birden ne yapması gerektiğini anladı. ''Başka birini daha vurmadan'' dedi Kane, ''bir planım var.'' 30 saniyen var dedi Nava. ''Dinliyorum. İlk önce'' dedi Kane, ''bir tabancaya ihtiyacım var.'' Kalabalığın arka tarafındaydılar ama çevrelerinde en az 50 kişi vardı. 30 kişi de tünelin girişinde durmuş, yağmurdan korunmaya çalışıyordu. Nava ve Kane yüzlerine baka baka yolcuların arasından geçtiler. Kane doğru şeyi yaptığına inanmak istiyordu. Ne yaparsa yapsın, Nava'nın bunca insanın arasında ateş etmesine izin vermekten iyi olacaktı sonuçları. O anda adamı gördü. Mükemmeldi. Nava'ya bir işaret yaptı. O da başını sallayıp hedefe doğru gitti. Siyah saçlı adama yaklaşırken gülümsedi. Adam da ona gülümserken Nava'nın göğüslerine yapışan siyah dar tişörtüne bakıyordu. Kane böğrüne namluyu dayayınca adam birden ciddileşti. Dehşet içinde Nava'ya döndü yardım istemek için ama o da tabancasını çekip adamın karnına bastırmıştı. ''Bizimle gel'' dedi Nava yavaşça. Nava adamın yanında yürüdü. Bir eliyle adamın kolunu tutuyordu, diğerinde de ceketinin altında sakladığı tabancası vardı. Kane peşlerinden gitti. Karanlık tünele geldiklerinde birbirlerine yaklaştılar ve ''Bana cüzdanını ver'' dedi adama. ''Beni soyuyor musunuz?'' dedi adam şaşkınlıkla. ''İnanmıyorum buna. İlk önce biri çıldırıp ateş ediyor, sonra da kapkaççıların eline düşüyorum.'' Nava adamın kasığına dayadı tabancayı. ''Cüzdan dedik.'' dedi emir verir gibi. ''Tamam tamam.'' Adam ceketini cebine uzandı ve siyah bir Gucci cüzdan çıkarıp Kane'e verdi. Kane kimliği bulup baktı. ''Richard Burrows. Rick mi derler sana, Rich mi?'' ''Rick.'' dedi kızgın bir ifadeyle adam. ''Pekala Rick, bu ailenin resmi mi?'' diye sordu Kane kucağında bir bebek tutan sarışın kadının resmini göstererek. Rick ona öldürecekmiş gibi bakarak başını salladı. Nava cep telefonunu açıp bir numara çevirdi ve konuşmaya başladı. ''Benim.'' Duraksayıp Rick'in ehliyetine baktı. ''Pin sokağa 400 numaraya gidin. Eve girin. Bir bebekle sarışın bir kadın olacak orada. Onları alın. Eğer bir saat içinde benden haber alamazsanız öldürün onları.'' Nava telefonu kapatırken Kane adamın tepkisini izliyordu. Yüzünde garip bir ifade vardı. Çaresizlik ve delirmişlik gibi bir çılgınlık. Ama Kane bir yandan da adamın yenilgiyi kabul ettiğini gördü. ''Ne istiyorsunuz benden?'' diye sordu yalvarır gibi Rick. Nava cevap veremeden Kane durumu kontrolüne aldı. Çünkü bu işi adamı korkudan öldürmeden de yapabileceklerini biliyordu. "Sana anlatayım ne istediğimizi," dedi Kane. "Ailene zarar vermek istemiyoruz. Buna inanıyor musun?" Rick yavaşça başını sallarken dudakları titriyordu. Pek inanmış gibi görünmüyordu ama sorun değildi. Kane birden kendinden nefret etti. Öte yandan Rick ailesini rehin aldıklarını ve tehlikede olduklarını düşündüğü sürece istedikleri her şeyi yapacaktı. "Sana söylediklerimi yaparsan ailen güvende olacaktır," dedi ve Rick'in gözlerine baktı. Bir çizgiyi aşmak üzere olduğunun o da farkındaydı. "Ama eğer dediklerimi yapmazsan o zaman onların ölümlerinden sen sorumlu olursun. Ben değil, anladın mı?" Rick başını tekrar salladı. Kane söylediği her şeyi geri almak istedi birden. Adama evinde kimsenin olmadığını, oğlunun ve karısının güvende olduğunu söylemek istedi. Ama artık çok geçti. Bu yaşananların hiçbirinin gerçek olmadığını söyleyerek kendini avutmak zorundaydı. Ama bu gerçek gibi görünen yanılsaması devam ettikçe beyni de artık olanlara ayak uyduruyordu sanki. Bunları düşünmemeye çalıştı ve Rick'e dönüp planını anlattı. Adam önce karşı çıktı ama söylediklerini yaparsa her şeyin yoluna gireceğini tekrarladı Kane. "Şimdi bana elini ver," dedi Kane. Rick titreyerek avucunu uzatınca ona bir tabanca verdi. Adam sanki elinde patlamaya hazır bir bomba varmış gibi bakıyordu tabancaya. "Bunu cebine koy." Rick denedi ama elleri o kadar titriyordu ki ancak 3 denemeden sonra cebini tutturdu. Kane insanların oluşturduğu en kısa sırayı işaret etti. Rick sıraya, sonra da Nava'ya baktı ve kadın tabancayı indirince ölümüne gider gibi yürümeye başladı. Adam konuştuklarını duyamayacak kadar uzaklaştığında Nava Kane'e hayranlıkla baktı. "Hiç fena değildin." "Ya ne demezsin, zavallı adamın kalbine iniyordu neredeyse. Başka seçeneğin yoktu." Kane ona baktı. "Her zaman seçeneklerin ve seçim hakkın vardır." Ama bu sözleri söylerken bile kendi ikiyüzlülüğünün farkına vardı. İnsanlığını yitirmiş gibiydi. Rick'in 5 metre arkasında beklediler sırada. 10 dakika geçti. Nava'nın gördüğü kadarıyla bu Rick'in hayatının en uzun 10 dakikasıydı. Eğitimli bir insanın gözüyle adamın dehşete düştüğü belliydi. Çünkü sürekli yerinde kıpırdanıyordu. Sanki içi içine sığmıyordu. Adamın alenen korkması Nava'yı endişelendirmedi. Nava'yı asıl korkutan 30 saniyede bir dönüp onlara yalvarırcasına bakmasıydı. Bu gerçekten bir sorundu. Çünkü ajanların bir nebze aklı varsa bu durumu fark edip adamın nereye baktığını göreceklerdi ve işte o zaman işleri bitecekti. Bu koşullar altında Kane'in planı en akla yatkınıydı. İçinden bir ses bu plana güvenmesini, Kane'in ne planlarsa planlasın bunun gerçekleşeceğini söylüyordu ve artık buna inanmaya başlamıştı. "Sıradaki," derken ajan Sens dikkatliydi. Hem Hauser'ın hem de Kellier'ın hastanelik oldukları haberini almışlardı. Onları kim alt ettiyse bu işte ustaydı. Yine de Kane denen herifin sıradakilerin arasında olmasını diledi. O zaman onu kendisi tutuklayacaktı. Öyle olursa Kane'in başı merkeze götürülmeden önce birkaç defa kazayla Sens'in yumruklarına falan çarpardı belki. Sens bunu düşünüp gülümsedi. Kane'i yakaladığında onu teslim etmeden önce adama acı neymiş biraz gösterecekti. "Sıradaki!" diye bağırdı yine. Yağmurdan dolayı sesinin duyulmadığının farkındaydı. Ama sonraki adam önündeki kadının geçtiğini fark etmemiş olamazdı. Adam omzunun üzerinden geriye doğru bakıyordu. Sens adam kendisine yaklaştıkça irkildi. Herkes yağan yağmurdan kaçmak için koşarak gelmişti. Ama bu adam yavaş ilerliyordu ve yürürken mayına basmaktan çekiniyormuş gibi yere bakıyordu. Çevredeki 6 polis farkına varmamıştı bu durumun. Ama devriye polislerinden ne beklenirdi ki zaten? Adam yaklaştığında Sens onu çok korktuğunu anladı. Yüzü bembeyazdı. Kıpırdanıp duruyor, ellerini ceplerine, yanına, kalçasına koyarak sanki tedirgin değilmiş gibi görünmeye çalışıyordu. Sens'in çok iyi bildiği bir şey vardı. Saklayacak şey olmayan bir insan rahatmış gibi görünmeye çalışmazdı. Özellikle de yağmurun altında yürürken. Gerçi adamın eşkali tam olarak Kane'inkine uymuyordu. Burnu daha kalındı ve gözleri kahverengiydi. Ama Sens yine de şüphelendi. Zaten başka her şeyi tıpatıp eşkali uyuyordu. Boyu, kilosu, Sens kendini kavgaya hazırladı. "Nereden geliyorsunuz?" diye sordu Sens gözlerini adamın yüzünden ayırmadan. "Ben New York'tan bindim," diye kekeleyen adam ayaklarına bakıyordu. "Kimliğinizi görebilir miyim?" Adam tedirgin bir şekilde ceketinin cebine el atınca Sens bir anda gerildi. "Eğer silah çekerse onu vururum. Kafasını dağıtırım. Krov'unda canı cehenneme." Ama adam ince siyah bir cüzdan çıkardı elleri titreyerek. Sens cüzdanı açıp kimlikteki ismi okumaya çalışırken adamdan gözlerini ayırmadı. "Adı David. Lanet olası pislik. Cüzdanı attı, tabancasını çekti ve namluyu David Cain'in başına dayadı. Dizlerinin üzerine çök, ellerini başının arkasına koy. Hemen aşağılık herif, hemen dedim. Cain donup kalmıştı. Sonra Martin Crowe bir anda yanında belirverip dizine bir şeyle vurunca geri düştü. Sens karnına olağanca gücüyle öyle bir tekme savurdu ki ayağı karnını deşecekti neredeyse. Cain kan kustu. Bu Keller için de aşağılık pislik. Sens eğilip yerden yatan adamın saçlarını yapıştı ve çamurlu yüzünü kendine doğru çevirip Cain'in fotoğrafıyla karşılaştırdı. Çok benzemiyordu ama deneyimle sabitti. İnsanlar zaten fotoğraflarına pek benzemezlerdi. Evet, bu Kane'di. Üzerini arayıp Hauser ve Keller'ı vurmak için kullandığı tabancayı buldu. Sens Kane'e olanca gücüyle bir yumruk attı. Anında düzleşen burnundan kan fışkırdı adamın. Bir yumruk daha atmak üzereyken güçlü bir el kolunu tuttu. Döndüğünde Crowe ona bakıyordu. İlk vurduğunda bir şey dememişti ama bu kadarı yeterdi. Sens başını sallayıp elini indirdi. Uzanıp Kane'in saçına yapıştı ve gözlerini açmasını sağladı. Arkadaşımı vurdun pislik. Titreyen adamın suratına tükürdü. Gebereceksin. Adam gözlerini kapayıp bir bebek gibi ağlamaya başladı. İnsanlar yakayı ele verince hiç de cesur davranmıyorlardı. Sens adamın kafasını çamura itip ayağa kalktı. Al senin olsun Crowe.